Zafer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan, Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçların insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta da belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım. Biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir çeperde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 8 Haziran 2022 günlerden çarşamba. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Gündem yüklü, Ukrayna harekatı etrafında siyasi uluslararası gelişmeler ve notlar var. Size aktaracağım. Öne çıkan mesele tabii ki tahıl krizi. Bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara'yı ziyaret etti. Dün akşam geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantıları var. Pek çok mesaj verdi. Bir tahıl koridoru oluşturulacak mı? Hem Ukrayna'nın tahıllarının, limanların mayınlanması nedeniyle çıkamaması durumu tartışılıyordu dünyada. Ne kadar çok fazla sebebi olan bu gıda krizine ne kadar çözüm olacak o ayrı bir durum ama tartışmalar buraya odaklanmış vaziyette. Mesajlar var. Kiev'den yapılan açıklamalar var. İzin vermeyeceklerini söylüyorlar açıkçası. Rusya'nın arabuluculuk çabaları var ama bu konuda somut bir gelişme de ufukta gözükmüyor. Aktaracağım birazdan başlıkları. Özellikle tabii Karadeniz'e NATO donanmasını sokup Ukrayna tahılını çıkartma gerekçesiyle bir takım şeyler konuşuluyor Batı medyasında ama bu mümkün mü? Nasıl olabilir? Bu tartışmalar da var. Türkiye'nin buradaki pozisyonu tabii önemli. Program ikinci yarısında Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güler'le konuşacağız. Kendisinin bu konuda yazısı da var. Önemli başlıklara dikkat çekti. Kendisine bağlanacağız. İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın da NATO Genel Sekreteri Sekreterliği yetkilisiyle buluşması var. Haziran sonunda NATO zirvesi yaklaşıyor, artık Joe Biden gelecek. Bu zirvede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ve Türkiye'nin vetosu ne olacak tartışmaları devam ediyor. Finlandiya özellikle Türkiye nezdinde girişimler yapıyor. Birazdan aktaracağım başlıkları. Küresel ekonomik durum, Dünya Bankası'nın raporu, büyüme tahminleri düştü. Onun notları var. Tabii Ukrayna'ya yeni yardım açıklandı. Çok parlak değil dünyada durum, bunu belirtmek lazım. Siyasi cephede de Angela Merkel'in açıklamaları var. Çok dikkat çekici açıklamalar. Uzun süredir suskundu. 8 Aralık'ta Başbakanlığı sona erdiğinden bu yana konuşmuyordu. Tabii Ukrayna ve Rusya politikaları konusunda ilk defa kapsamlı açıklamalar yaptı. Notları aktarmaya çalışacağım sizlere. Bunun dışında notlar da var tabii ki. Elimden geldiğince onları da size, dünyadan notları da aktarmaya çalışacağım. Dediğim gibi programın ikinci yarısında da Mehmet Ali Güler'in değerlendirmelerini alacağız. Bugün Türkiye'ye taşınan diplomasiyle ilgili başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. Karasal yayınlar İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Bu frekanslardan, bu 5 büyük ilimizden bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Radyo'nun Türkiye'de yasaklanmamış olan web sitesi üzerinden radyomuzu Türkiye'nin her yerinden dinleyebilirsiniz. Telegram hesabını da paylaştım. Instagram hesabını da koydum. Oradan gerçi dinlenemiyor ama olsun. Onu da takip alırsanız çok seviniriz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, önce Ukrayna sahasında Rusya Federasyonu'nun operasyonu devam ediyor. Severodonetsk kentinin tamamen neredeyse temizlendiği, orada bir sanayi kesiminde Ukrayna birliklerinin bulunduğu haberleri var. Yaklaşık Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin anayasal sınırlarının %97'sinin kontrol altına alındığı yolunda açıklama vardı. Dün aktarmıştım size. Ukrayna'da parlamento başkan yardımcısı Kostenko'nun Nikolayev bölgesine büyük kayıpları olduğu ve bir şey yapamadıkları vurgusu var. Tabii daha çok silah istiyor Ukrayna. Ama çok parlak gözükmüyor Donbas bölgesindeki çatışmalarda Ukrayna ordusunun durumu. Ukrayna'nın eski insan hakları ombudsmanı Lyudmila Denisova Ukrayna medyasına konuşmuş. Rus askerlerinin sahte tecavüzlerini duyurmuştu kendisi ve bizzat Ukrayna meclisinde yalancılığı ortaya serilmişti ve görevden alınmıştı. İzah etmiş bu yalanı neden söylediğini, bu kadar korkutucu şeyleri Ukrayna'da gereken kararların alınabilmesi için söylediğini dile getiriyor. Belki de çok ileri gittim diyor. Hakikaten enteresan. Fakat dünyayı bize silah sağlamaya ve Rusya'ya baskıya ikna etme hedefini başarmaya çalışıyordum. Yani yalan sallayarak dünyayı kendilerinin etrafında toplanmasını sağlamak. Enteresan bir bakış açısı. Bu iddiaları ortaya attılar ama yani Rusya askerlerinin Donbas'ta Rus asıllı nüfusa tecavüz ettikleri iddiasından bahsediyoruz burada. Ukraynalı dediğimiz Ukrayna'nın nüfusunun %30'unu Ruslar, daha da fazlasını Rusça konuşanlar oluşturuyor. Sovyetler Birliği'nde aynı ülkeyi teşkil ediyorlar biliyorsunuz. Dolayısıyla bu iddiaları böyle kanıt olmadan ortaya atmıştı. Şimdi tabii dikkat çekici nokta şu, ben artık bir daha hiçbir söylediklerine inanmam zaten. Çünkü bu kadar kolay yalan söyleyebildikleri, birkaç kez deşifre oldular ama tabii ki yalanlar kullanışlı olabiliyor politik olarak. Bu yüzden de tekrarlanabiliyor. Aynı şey yakınlarda gerçekleşebilir. Severodonetsk bölgesi, havaalanı bölgesi temizlendi diye Rusya Federasyonu'ndan açıklama var. Ormanlık bölgeye çekilmişler. Bir de azot kimya tesisi var. Ukrayna birliklerinin orada olduğu söyleniyor. Rusya Dışişleri Bakanı Zaharova da bu konuda açıklama yaptı. Yaklaşık 100 tondan fazla nitrat ve nitrik asit içeren tanklar var. Bunları havaya uçuracaklar ve sonra da tıpkı Buça'da yaptıkları gibi ya da Kramatorsk'taki tren istasyonundaki gibi Rusya yaptı diyecekler. Yalan söyleyecekler. Biz böyle bir şey yapmıyoruz. Sadece askeri hedeflerle sınırlı operasyonumuz vurgusunu tekrarladılar. Bodrumlarda da 1000'den fazla kişi tutuluyor Ukraynalılar tarafından. Kimyasal bir saldırı düzenleyip sonra da Rusya yaptı diye sunacaklar diyor. Denisova'nın açıklamalarından sonra evet yani yapabilirler, demek ki bunu da yapabilirler. Böylece Ukrayna için dünyada destek toplamak için her şeyi feda edebileceklerini ortaya koyuyorlar kendileri. Evet, şimdi bunun dışında sahada Ukrayna ordusuna teslim edilen obüsler ateşleniyor. Hatta sınır bölgelerinde kullanıldığına dikkat çekiyor Rusya Savunma Bakanlığı. Sahada bu silahların çok bir şey değiştirdiğini söylemek çok mümkün gözükmüyor ama yeni kararlar da açıklanıyor. Polonya açıklamış, 630 milyon dolarlık silah tedariki için anlaşma imzalanacakmış. Hatta İsrail'den de demir kubbe hava savunma sistemini istiyor. İsrail'deki büyükelçisi, Tel Aviv'deki büyükelçisi Yevgen Kornichuk açıklama yapmış bu konuda. İhtiyacımız var demiş. Başka şeyler de, hibe de istemiyoruz, parasını da vereceğiz demiş ama İsrail'de Ukrayna konusunun biraz artık teslim edilen yenilgi eğilimiyle birlikte gündemden düştüğü yolunda açıklamalar, yorumlar, değerlendirmeler var. Şimdi tabii bütün dikkatler tahıl meselesinde efendim. BM Genel Sekreter Sözcüsü açıklama yaptı. Şimdi Rusya'nın tabii Batı medyasında Denisova tarzı anlatım çok. Rusya Federasyonu Ukrayna'nın tahılını çaldı. Rusya'da Ukrayna'dan daha fazla tahıl var. Tahılı niye Rusya çalsın? Ayrıca eğer böyle bir iddia gerçekse o zaman hani kanıtları nedir bunu diye soracaksınız. BM Genel Sekreter Sözcüsü bizim elimizde böyle bir kanıt yok demiş. Dünya Gıda Programı ofisiyle temastayız ama suçlamaları doğrulayamıyorlar demiş. Ama sallayabilirsiniz, yalanı nasılsa yiyen çok. Açıkçası böyle enteresan bir durum çıkıyor. Yani kanıt koyamadıklarına göre ortaya. Şimdi tabii Birleşmiş Milletler uyarıyor, kriz büyük. Ve üstelik de sadece Ukrayna'dan da kaynaklanmıyor. Dünyanın dört bir yanındaki çatışmalar, pandemi, hava koşulları, zaten 2001'den beri geliyorum diyen bir gıda krizi var. Afrika'da özellikle çocuk ölümlerinde büyük artış var. Gıda sorunu büyük. Tabii ki Ukrayna krizi de en başta Rusya'ya yaptırımlar, gemilerin sigortalanmaması, Avrupa limanlarına Rus gemileri yanaşamıyor. Yani hani Rusya tahılı çıkarttı diyelim. Nereye götürecek, nasıl götürecek? Bunlar hiç tartışılmıyor. Sorumlusu Rusya deniyor. Böyle acayip bir yumurta tavuğa çevriliyor işin aslına bakarsanız mesele. Bu arada Ukraynalı aşırı milliyetçi neonazilerin Mariupol limanında 50 bin ton tahılı kasten yaktıkları iddiasını aktarmış Rus yetkilileri. Özel operasyon yürütülürken olduğunu söylüyorlar. Kent sakinlerine stok bırakmamak gibi bir şey hedefleniyor diyorlar. Bunlar da böyle karmaşık bir tablo var ortada. Herkes birbirini bu şekilde suçluyor efendim. Evet, şimdi Sergey Lavrov dün akşam Türkiye'ye geldi. 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu için gelmişti. İkinci ziyareti 6 ay içerisinde. Bir yandan tabii gündem yüklü, hem bu tahıl koridoru, Türkiye'nin yardımıyla Ukrayna'nın mayınladığı limanları, oradaki mayınların temizlenmesi ve gemilerin harekete geçmesi mümkün olur mu, Türk ordusuyla nasıl bir donanmasıyla nasıl bir işbirliği yapılır, herkes bunları tartışıyordu. Bir de tabii Suriye operasyonu var, gündem buydu. Hatta dün Hulusi Akar'ın akşam geldi haber, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile telefon görüşmesi yaptı ve hem Ukrayna'yı hem de Suriye'yi ele aldığı bildirildi. Kısa açıklamalar yapıldı. Türkiye Savunma Bakanlığı'nın, Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında Suriye'nin kuzeyi bağlamında artan eylemlere karşı gereken cevabın verileceği vurgusu yapılmıştı. Rusya'nın da İdlib'de gerilimi azaltma bölgesinde yetkililer, taraflar uzlaştırma merkezi başkan yardımcısı açıklama yapmıştı. İdlib'de durum gergin, çünkü El Nusra gibi militanlar sivil protestolar oluyor, onları güç kullanarak bastırıyorlar. Müslüman din adamlarını, muhalefet temsilcilerini tutuklamaya başladılar ve Suriye hükümet güçlerine yönelik kışkırtıcı eylemler yapıyor aşırı radikalci gruplar diye Rusya'nın da uyarısı vardı. Bugün tabii Ukrayna ve Suriye başlıklarıyla görüşme gerçekleşti sabah saatlerinde, öğlene doğru. Sergey Lavrov ve Çavuşoğlu Ankara'da baş başa görüştüler, ardından ortak basın toplantısı yaptılar. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun söylediklerinde benim en çok dikkatimi çeken hususlar, Türkiye'nin ilkeli durduğu, işte 29 Mart'ta İstanbul'da tarafları buluşturduğu Ukrayna ateşkesi için, müzakerelere dönmek için zemin olduğunu görüyoruz dedi. Ben göremiyorum ama Çavuşoğlu görüyor demek ki. Kolaylaştırıcı ülke olabiliriz dedi. Tahıl konusunda bir mekanizma var. BM'nin de dahil olduğu bir mekanizma. Biz bunu makul buluyoruz ve uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz diyor. Ama tabii aynı zamanda Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin piyasalara ulaştırılması karşılığında Rusya'nın ihracının önündeki engellerin kaldırılması talebi de var. Bunu da haklı bir talep olarak görüyoruz. Yani bir tek Ukrayna'nınkileri çıkartalım, Rusya'nınkileri çıkartmayalım. O da çok gerçekleştirilebilecek bir şey değil demiş. Haklı işin doğrusu. Ukrayna'da keşke böyle bir krizi hiç yaratmasalardı. Minsk anlaşmasını uygulasalardı şahane olurdu. Suriye konusunda toprak bütünlüğünün önemini vurgulamış Türk tarafı bunu aktardı. Kuzeyde PKK-YPG'nin artan tehdidi, tedbir almamız gerekiyor vurgusu yapmış. Evet, bu arada tahıl koridoru planından bahsederken Ukrayna ve Rusya'nın üçte bir olduğunu toplamda, bunun tabii çok daha azı Ukrayna'nın, asıl Rusya'nın, soru cevap kısımlarında da Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolü. Yani biz Ukrayna'da da Rusya'yı memnun etmek için uğraşmıyoruz, bazı adımlarımızdan Rusya da memnun olmuyor gibi de böyle tarafsızlık politikası gereği yanıtlar vermiş. Sergey Lavrov ise o da kapsamlı konuşuyor. Hem Türkiye-Rusya ilişkileri, turizm, Mir kartının kullanılabilmesi. Geçen yıl 7 milyon Rusya vatandaşının Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsatıyor. Bu sene gerçekten çok düşük kalmış gibi gözüküyor. Öyle bir manzara var. Türk akım üzerinden Türkiye'ye enerji akışı devam ediyor diyor. Enerji projeleri devam ediyor diyor Sergey Lavrov. Ukrayna krizinde de Rusya etrafında güvenliğini tehdit edecek sorunlar oluştuğunu ve kendisinde harekatla ilgili, son durumla ilgili bilgi verdiğini, hedeflerinin Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerindeki Rusya vatandaşlarını ve o cumhuriyetleri de artık bağımsızlıklarını da tanıdıkları için korumak olduğunu dile getirmiş. Montreux ile ilgili harfiyen uymak zorundayız. Türkiye'nin bu konuda katkılarını takdir ediyoruz vurgusu yapmış kendisi. Ve tahıl tabii ki. Türk dostlarımızın çabalarına çok önemlidir, çok önem atfetmekteyiz diyor. Biz hazırız, gemi trafiği için bir engel bulunmuyor diyor. Fakat yani bakarsanız Zelenski'nin açıklamalarına mayın temizlemekle falan hiç ilgilenmiyorlar. Biz koridor açıyoruz, onunla da ilgilenmiyorlar. Dolayısıyla yani lütfen yani söyleyiniz, bu tahıllar Ukrayna istemediği için çıkamıyor demiş. Kendileri çünkü koşullar öne sürüyorlar, yani bütün Rusya operasyonunu durdursun tahılın çıkabilmesi için gibi şeyler söylüyorlar. Çok gerçekçi değil bu koşullarda. Belki barış görüşmeleri gerçekleşebilse, Amerika ve Britanya'ya izin verse belki o da olabilir, ama o da olmadığından zor yani açıkçası. Putin'le Zelenski'nin buluşması, yani İstanbul'da söz verdiler, çekildiler, sonra biz ne yapalım demiş. Yani kendileri durdurdular görüşmeleri demiş. Ve yani genel olarak bu çerçevede konuşuyor. Ukraynalı bir gazeteci sormuş, tahılların çıkması için Zelenski bir talimat verecek, o kadar demiş. Enteresan. Türkiye'deyiz, özgür bir ülkedeyiz, başka soru kabul eder misiniz diye sorunca da böyle bir manidar cevap vermiş. Tabii Rusya liderinin Sırbistan'a girmesine izin verilmedi. Avrupa'da bütün Rusya televizyonları farklı anlattılar. Artık yasaklı biliyorsunuz. Medya sansüründe Batı inanılmaz bir noktaya gelmiş durumda. Dolayısıyla Sergey Lavrov da Ukrayna'da değiliz. Ukrayna'da da öyle bu arada. Türkiye'deyiz, özgür bir ülkedeyiz demiş. Hakikaten çok şahane bir ironi olmuş bu arada. Rusya Dışişleri Bakanı aynı zamanda bir başka gazeteci, Ukraynalı gazeteci, tahıl dışında Ukrayna'dan çaldınız, başka neleri sattınız diye sormuş. Şimdi Ukrayna tahılını Rusya'nın çaldığına dair elinde herhalde bir kanıt olsa gerek, yoksa öyle iddia mı ediyor? İddia ediyor herhalde. BM doğrulayamıyor. Ukraynalı gazeteci doğrulayan bir haber yapmış mı ben bilmiyorum, ama böyle bir soru sormuş. Onun üzerine Lavrov da demiş ki herhalde aklınız sürekli bir yerlerden bir şeyler aşırmakla meşgul olduğundan herkesin kendiniz gibi davrandığını sanıyorsunuz. Sorunuza yanıt vereyim. Bizim Ukrayna'da yaptığımız şey, herkese duyurduğumuz gibi Ukrayna'nın doğusunu neo-nazi rejimin baskısından kurtarma amacının gerçekleştirilmesiyle uğraşmaktır demiş. Evet, Suriye konusunda Türkiye'nin sınır güvenliğinde hassasiyetlerini anladıklarını söylüyor. ABD'nin bir takım örgütleri gayrimeşru biçimde desteklediğini, beslediğini söylüyor Sergey Lavrov. Bu konularda Türkiye ile işbirliğinden bahsediyor. Ve tabii ki Astana sürecine atıf yapıyor. Uluslararası toplumun durumu daha da ağırlaştı ve ağırlaştırıp Suriye'deki şartları ağırlaştırıp sorunun çözümünü engellediğini de dile getirmiş durumda. Böyle bir çerçeve basın toplantısından çıkıyor. Yani buradan hemen tabii Türkiye-Rusya işbirliği yapıp bir tahıl koridoru oluşturacak sonucu çıkıyor mu? Çok emin değilim, ama askeri heyetler konuşacak, öyle anlaşılıyor. Fakat tabii Ukrayna'dan da hemen tepki geldi. Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Alexey Danilov konuşma yapmış. Ukrayna 24 televizyonuna demiş ki bizim güvenliğimiz sağlanmadan limanlardaki tahıllar ülkeden çıkarılamaz, sadece sağlanırsa. Yani mayınları tabii ki temizlemeden Odessa'da nasıl çıkartacaklar hakikaten? Güvenlikle ilgili sorun çözülmezse çıkamaz. Ne demek? Çok çözmekte zorlanıyorum açıkçası. Nasıl güvenliği sağlanacak? O da ayrı bir soru işareti. Peskov'dan, Kremlin sözcüsünden de açıklama var. Putin'le Zelenski'nin bir araya gelme olasılığının olmadığını söyledi. Böyle bir koşul yok zaten dedi. Müzakere sürecinden çıktılar. Eğer Rusya tahılına da dünyanın ihtiyacı varsa hatırlayalım ki bu tahılı taşıyan gemilerin sigortalanması Avrupa limanlarının Avrupa limanlarının girişlerinin önünü kesen yaptırımların değiştirilmesi gerekiyor. Başka türlü çıkamaz ki bunlar demiş. Ya da çıkıp Afrika'ya gidebilir. Mesela doğrudan Rusya Afrika ülkelerine yardım edebilir tabii. Bilemiyorum, Amerikalılar İran gemisini Yunanistan'a talimatla durdurup içindeki petrolü çaldıkları gibi çalarlar mı, onu bilemiyoruz, ama mümkün tabii böyle bir şey de. Evet, şimdi bakalım buradan ne olacak? Bu arada Miçotakis Yunanistan Başbakanı, son dönemde Türkiye-Yunanistan ilişkileri iyice vahimleşmiş biliyorsunuz. Miçotakis Ankara'yla bu olumsuz süreci durdurma çabasıyla mı konuşmuş artık bilmiyorum, ama diyor ki birlikte hareket edebiliriz. Ukrayna'nın güvenlik gerekçesiyle mahsur kalan tahıl yüklü gemilerin çıkartılmasını Türk-Yunan işbirliğine dökebiliriz demiş. Bilmiyorum, herkes böyle bir tuhaf bir durumda. Fakat Yunanistan daha ziyade kendilerine gelen sığınmacıları çıkarmakla meşgul. En son Ege'de Ayvalık açıklarında Yunan sahil güvenliği göçmen teknesini bağlayıp Türkiye sularına itip bırakmış efendim. 15 aylık bir bebekle dahi 45 göçmeni de Türk Sahil Güvenliği kurtarmış. Bir de en son Navtex'i yayınlamışlar. Gelen haberlere göre Rodos, Kerpe ve Meis adaları civarında yayınlanmış. Gerilim biraz daha artacak diyebiliriz herhalde buradan yola çıkarak. Evet, İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal'la birlikte NATO Genel Sekreteri, Kabine Direktörü Stian Jensen'le bir araya zirveyi, yeni NATO konseptini, muhtemelen Rusya ve Çin'in düşman ilan edileceği konuşuluyor bunlar. İttifaka üye olmak isteyen ülkelerin terörle mücadele konusunda sonuçları görüntüde bakanı aslarda bulunmuş, katılmış daha çok iş ilişkileri bağlamında. Ortak hedeflere ihtiyaç var, işbirliğini geliştirmek için pek çok sektör var vurgusu yapmış. 5G baz istasyonları meselesine atıf yapmış. Türkiye ile çalışmayı çok umuyorum demiş. Biraz böyle hani bizim NATO üyeliğini veto etmeyin de birlikte çalışma alanlarımız çıksın demeye getirmiş. Almanya İstihbarat Şefi Halderwang. Reuters'te haberi bunun. Dikkat çekici bir açıklama yapmış. PKK Almanya'yı Türkiye'ye karşı saldırıları finanse etmek için üs olarak kullanıyor demiş. Ayrıca genç savaşçılar toplayıp Suriye ve Irak'a gönderildiğini söylemiş. Almanya genelde böyle şeyleri çok fazla kabullenmediği için dikkat çekici bir başlık bu efendim. Evet, NATO'dan bu arada Finlandiya ve İsveç'e Genel Sekreter Yardımcısı Camilla Grant konuşmuş. Yani nükleer silah yerleştirilmeyeceği vaadinde bulunamayız biz Finlandiya ve İsveç'e demiş. Zaten Rusya'nın da öyle bir vaatte bulunsalar Rusya'nın da inanacağını herhalde düşünmüyorlar. Yani enteresan. NATO'nun söylediği herhangi bir şey ya da Amerika'nın söylediği herhangi bir şeyin garanti verdiği takdirde olmama olasılığına siz inanabilir misiniz? Yani açıkçası ben inanmam. Yani anlaşma yapıp altına imza koysalar yine çöpe atabilirler. Çok mümkün. Evet, Ankara'nın bir başka konuğu da bugün Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro. En son 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan gitmişti Venezuela'ya. Latin Amerika ziyareti vardı. Arjantin'deki G20 ziyareti vesilesiyle henüz temaslarını detaylı görmedim. Şimdi küresel ekonomik durumla ilgili birkaç not var. Dünya Bankası'nın büyüme tahminlerini de içeren ekonomik öngörüler raporu 2022 bu yıl içerisinde küresel çapta Ocak ayında 4.1'lik bir büyümeden bahsediyorlar. İşte pandemiden çıkış falan 2.9'a düşürmüşler. Euro bölgesi için 4.2'den 2.5'a, ABD için işte 2.5'a düşmüş. 1.2 puan 3.7'den 2.5'a düşürmüş yani. Çin ekonomisi büyüyecek 4.3, bir tık 0.8 demişler. Türkiye'de de 2.3 vermişler büyüme tahmini. Biz büyüyoruz da hiç büyümeden payımızı alamıyoruz. İşte böyle bir sıkıntı var. Rusya'da da küçülme 8.9 diye bir tahminde bulunuyorlar. Böyle bir rapor. Tabii stagflasyon, enflasyonla durgunluğun bir arada olduğu stagflasyon riski var diye de Dünya Bankası ekliyor. En çok kimi vuracak? Bizi vuracak. Türkiye gibi ülkeler, yoksul ülkeler, orta gelirli ülkeler ayvayı yediler bütün bu krizler eşliğinde. Dünya Bankası aynı zamanda Ukrayna'ya 1.49 milyar dolarlık yeni bir finansman desteği çıkartmış. Bize de çıkarsalar çok iyi olacak aslında. Daha önce 2 milyar dolarlık bir destek vermişlerdi. Haberi veriyorlar da tabii ne işe nereye yarıyor o da ayrı dava. ABD'de sıkıntılar yok değil. Janet Yellen kongrede yine cumhuriyetçiler tarafından özellikle yüksek enflasyon ve yakıt fiyatları konusunda epey terletmişler Yellen'ı, Hazine Bakanı'nı. Joe Biden'sa hakikat şu ki Amerika dünyada herhangi bir ülkeden çok daha güçlü bir ekonomik pozisyonda demiş. Güçlü ama tabii benzin fiyatlarını da tutamıyorlar. Öyle bir sıkıntı var. Efendim 25-28 Haziran arası Avrupa'da olacak Joe Biden. Suudi Arabistan'a falan Temmuz'da gidecekmiş biliyorsunuz. Amerikalılar bu arada Janet Yellen'ın bütün bu Rusya'ya yaptırımlar vesaire sıkıştırmalar çok şahane değerlendirmeleri var Amerikan Senatosu'ndaki konuşmasında. Yani biz tabii küresel fiyatları aşağı çekmek istediğimiz için Rusya petrolün bir kısmının akışını devam ettirmek istiyoruz ama çünkü yani aksi takdirde durum vahim olacak. Ama Rusya'nın petrol ihracatını elde ettiği geliri kesinlikle kısıtlamaya başlıyoruz. Yani nasıl olacak bu? Hakikaten çok enteresan bir irrasyonel akıl burada işliyor galiba. Çok yani iler tutar bir tarafı yok. Çünkü kendilerinin politikaları yüzünden, yaptırım dahil olmak üzere bu fiyatlar yükseliyor. Kendileri almayacağız diyorlar, mecburen alıyorlar. Rusya başkalarına sattığı zaman indirimli bir biçimde gidip onlardan alıyorlar. Her koşulda piyasa yükseliyor. İşte biz burada Türkiye'de zaten doğru düzgün sübvanse de edilmediği için ya da yetersiz kaldığı için arabalarımızın benzinli depolarını dolduramıyoruz. Böyle bir acayip resim çıkıyor. Evet, Ukrayna ve Avrupa jet hızlı AB üyesi olacaktı. Vatandaşlarını yağma yapıyorlar diye ağaçlara bantlayan Ukrayna, bunlar tartışılıyordu. Ama sonra Avrupalılar ya bir dakika, hani bizim de kurallarımız vardı hatırlayalım falan demişlerdi. Dmitri Kuleba, Ukrayna Dışişleri Bakanı açıklama yapmış. Adaylık statüsü dışında hiçbir alternatif kabul etmeyeceğiz demiş. Enteresan. Bence eder yani, verirler adaylık statüsü diye düşünüyorum ama bakalım yanılacak mıyım. Çekya 1 Temmuz'dan itibaren Fransa'dan dönem başkanlığını devralıyor bu arada. Paris'e gitmiş Çekya Başbakanı Petr Fiala, Macron'la görüşmüş. Böyle güzel iki dönem başkanlığı gitmekte olan ve gelmekte olan ne yaptık diye bir konuşmuşlar efendim. Ve Merkel, kendisi 8 Aralık 2021'de Almanya Başbakanlığından şansölyelikten ayrılmıştı. Sosyal Demokrat Olaf Scholz'a devretti görevini. 6 ay sonra ilk defa bu Ukrayna krizinde gıkı çıkmadı desek yeridir. İlk defa kapsamlı açıklamalar yapmış. Berliner Ensemble tiyatrosu meşhur. Alexander Osank gazeteci yazar sorularını yanıtlamış. Efendim, aslında bir şekilde hani kriz nasıl buraya geldi, bunu çözmeye çalıştığı anlaşılıyor verdiği yanıtlardan. Hatta mesela demişler ki Putin, siz hala başbakan olsaydınız Ukrayna'ya operasyon yapabilir miydi, cüret edebilir miydi? Yani bir sürü spekülasyon yapılıyor, hani koronavirüs, pandemi, Almanya seçimleri, Afganistan başarısızlığı falan. Hani buna böyle spekülatif yanıt vermek istemem demiş. Kafası somut çalışır çünkü hakikaten Merkel'in. Ama yani ben kendime soruyorum, yeterince çaba göstermedik mi diye. Hakikaten göstermediler. Minsk anlaşmasını burada kendisi anımsatıyor. Minsk anlaşması önledi diyor ama Minsk'i uygulamaya uygulatmadılar ki. Dolayısıyla Merkel'e ben olsaydım, siz Minsk anlaşmasının uygulanması için yeterince çaba sarf ettiniz mi sorusunu ısrarla sorardım. Demiş ki yani ben hani böyle bir şeyi engellemek için yeterince çabaladım mı diye kendimi suçlamamalıyım demiş. Güzel, şahane. Efendim, bir yandan da tabii Rusya'yı provoke etmek istemedim ben. Çünkü Ukrayna'nın NATO üyeliğini gerçekleşmesine izin vermeyeceğinden çok emindim demiş. Ona karşı savaş ilan etmek olurdu demiş. Kadın biliyor yani gelecek şeyi. Dolayısıyla Merkel için şaşırtıcı bir şey olmadığı anlaşılıyor. Bir yandan tabii ki Rusya ile konuşmadan yapamayız. Avrupa'nın komşusu, diplomasinin işe yaramaması yanlış olduğu anlamına gelmez. Birlikte yaşamanın yolunu bulmak durumundayız Rusya ile vurguları yapmış. Tabii ki sert eleştiriler de getirmiş. Demiş ki kabul edilemez. Efendim, başkasının toprak parçasının kime ait olması gerektiği üzerine tartışırsak sadece savaşa gireriz, seçerek olamaz demiş. Güzel, bunları mesela Irak'ı bölen Amerika'ya da söylemesi lazım herhalde. Ya da ikiye bölünen Libya var sonuç itibariyle. Ya da Yugoslavya var, paramparça oldu. Küçük küçük devletler çıktı. Bunları tabii mesela Merkel'e bunu da sormak lazımdı. Başkalarının topraklarında başka statükolar nasıl yaratıldı, kim yarattı, bu süreçler nasıl olabiliyor diye sormak lazım ama o bu şekilde konuşmuş. Diğer yandan Rus kültürünün yasaklanmaması gerektiğini söylemiş. Onu da belirtelim. Bu çok tartışma oldu tabii ki. New York Metropolitan Operası ve Bavyera Devlet Operası'ndan Rus operası soprano sanatçısını kovmuşlardı. Sanki Rusya yönetiminin aldığı kararın müsebbibiymiş gibi bütün Ruslara savaş açtılar. Bundan çok haz etmediğini dile getirmiş Merkel efendim. Evet, bu arada ne yapıyormuş? Emekliliğini okuyarak ve gezerek güzel güzel geçiriyor, öyle anlaşılıyor. Sesli kitap dinliyormuş, bol bol kalın kitaplar okuyormuş. Doğrudan da siyasete müdahil olmayacağım diyormuş. Böyle Merkel'i de dinlemiş olduk efendim. Evet, Çin'in Global Times gazetesi bir makale kaleme almış. Amerika'nın Ukrayna'nın zaferinin değil, dünyayı kaosa sürüklemenin peşinde koştuğunu söylemiş yazar, anonim herhalde, isim yok çünkü. çatışmaları uzatarak Rusya'yı zayıflatmaya çalışıyorlar. Amerikan dış politikasının bütün alameti farikası budur zaten. Küresel hegemonya, her şeyi yapabilirler bunun için vurgusu yapmışlar. Tabii Amerika'nın içerisinde bireysel silahlanma tartışmaları var. Ünlü Hollywood yıldızı McConaughey çıkmış Beyaz Saray kürsüsünde, sözcü kürsüsünde çağrı yapmış. Yani benim de silahım var ama yani bunu böyle biraz sınırlandırmamız lazım diye. Amerika'da biliyorsunuz en son Texas başta olmak üzere pek çok yerde ben artık izleyemez oldum, takip edemez oldum. Her yerde silahlı şiddet var Amerika'da. Hatta bu yüzden Çin Dışişleri Sözcüsü, hani Amerikalılar hep Çin'in iç işlerine yönelik bir takım açıklamalar yapıyorlar. Çin de Amerika'nın iç işine yönelik açıklama yapmış ve bireysel silahlanmanın Amerika'da çocuklar ve gençlerin en büyük katili olduğu yorumu yapmış Çin Dışişleri Sözcüsü Zhao Lijian. Amerika evindeki silahlı şiddetle yüzleşmeli diye de eklemişler. Yüzleşiyorlar aslında. Joe Biden diyor ki nasıl böyle oluyor bu? Amerika'da başkanları bunun için seçiyorlar. Nasıl böyle oluyor demesi için seçiyorlar biliyorsunuz. Neoliberal düzende yöneticiler böyle bir takım dengelerle hiçbir şey yapmasınlar. İktidarda gerçek iktidar olmasınlar isteniyor. Onun sonucunda da böyle silahlı şiddetle ilgili üzülüyorlar, ağlıyorlar. Evet, Avrupa Parlamentosu'nda beklendiği gibi Türkiye raporu kabul edildi. Dün detaylarını size aktarmıştım. Temel haklar, hukukun üstünlüğü konularında eleştiriler var. Kıbrıs'ta iki devletli çözümü kabul etmiyoruz diyorlar. Rusya ile Türkiye'nin yakınlaşmasından mutlu değiller. Ama göç aldığı için, tampon bölge olduğu için Avrupalılar mutlu. Böyle böyle maddeler vardı. Türk Dışişleri Bakanlığı öfkelenmiş bu rapora. Ön yargılı ve gerçek dışı demiş. Her rapora zaten Türkiye'de artık böyle diyor sadece. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş konumuzu alabiliriz. Bunun dışında Avrupa'da Berlin'de bir otomobil efendim insan kalabalığına dalmış. Hakikaten çok acayip bir yalnız terör meselesi mi yoksa bir trafik kazası mı anlamak şu an için zor. Bir ölü var. En az 10 kişi de yaralanmış anladığım kadarıyla. Bir ara çünkü çok olmuştu böyle araçla dalma meseleleri. Berlin'den böyle bir haber var. Fransa'da sağlıkçılar hükümeti protesto ediyorlar. Sağlık durumları greve gitmişler. Sağlık politikalarını protesto ediyorlar. Avrupa'dan iki haber ve son olarak konuma dönmeden Latin Amerika zirvesi bu hafta buna bakmak istiyorum. Hakikaten çok büyük tartışmalar da yaratıyor aslında. Los Angeles'ta Biden yönetimi düzenliyor ama Meksika lideri katılmıyor ve Blinken Amerikan Dışişleri Bakanı katıldı toplantılara ve bir takım insanlar hakikaten çok şahane videoları var. Amerika'nın Latin Amerika konusunda çifte standartlı yaklaşımlarını eleştiren cümleler kullanarak kendilerine meydan okuyorlar Blinken'a ama Blinken de pek bir yanıt veremiyor. Tabii salondan çıkartılıyorlar öyle eleştirel sözler. Yani Küba'ya, Nikaragua'ya, Venezuela'ya yönelik öbür diktatörlüklere demokrasi deyip çağırıyorsunuz, bunları niye çağırmıyorsunuz tarzında şahane videolar olduğunu aktarmış olayım. Evet, şimdi konuma dönmek istiyorum. Telefon hattımızın diğer ucunda Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller var. Hoş geldin Mehmet Ali yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum katıldığın için programa. Şimdi bir ay falan oldu seninle konuşalı yaklaşık. O günden bugüne Ukrayna operasyonunda adım adım gelişmeler, bunların yankıları var ama daha çok işin sahada askeri olarak ilerleyişin ötesinde belli başlıklar konuşulmaya başlandı. En başta da tahıl meselesi geliyor. En başta da Ukrayna'nın tahılı çalınıyor diye iddialar ortaya atılıyor. Nasıl çıkartılacak deniliyor. Mayınlamalar, Türkiye ve Boğazlara yeniden bir odaklanma. Sergey Lavrov bugün Ankara'ya geldi, mesajlar verildi. Neden şimdi birdenbire bir tahıl şeyi çıktı ortaya? Öncelikle onu sorayım. Yani Ukrayna çatışmaları gözden düşerken çıktıları üzerinden bir takım tartışmalar yapılır oldu. Birdenbire gündemimize gelmesini sormamın sebebi de şu. Dünyada gıda krizi zaten epeydir geliyorum diyordu. Ukrayna çatışmasıyla birlikte birdenbire gündeme alınmaya başlandı. Neden böyle yapıyorlar?
Evet. Dediğin gibi bir süredir zaten bir dünyada gıda krizi var. Fakat bunun nedeni Ukrayna konusu, Rusya'nın harekatı vesaire değil. Bu aslında emperyalist Amerika'nın başta Türkiye gibi ülkeler olmak üzere bu tip ülkelere dayattığı neoliberal politikalar. Biz de bu politikalar nedeniyle tarımımızı çökerttik netice itibariyle. Yani gıda krizinin bir genel tablosunu anlamamız açısından bunu görmemiz lazım. Ukrayna düzleminde bu niye büyük bir krizin gerekçesiymiş gibi sunuluyor peki? Bugün Çavuşoğlu ile basın toplantısında Lavrov bunun bir facia gibi dillendirilmesinin doğru olmadığını, çünkü Ukrayna buğdayının piyasadaki payının %1 olduğunu söyledi. Şimdi tabii Lavrov'un söylediği piyasadaki pay. Velev ki ondan daha yüzdesi bakımından büyük olan üretim payına bakalım. Şimdi geçen yıl dünyada toplam 775 milyon ton buğday üretilmiş. Ukrayna'nın ürettiği miktar 25 milyon ton. Yani dünya üretiminin yaklaşık %3'ü kadar. Şimdi bu %3 bir facia demeyi, bir alarm düğmesine basmayı gerektirecek bir oran mı? Değil elbette. Velev ki öyle. Şimdi Rusya'nın paylarına bakalım. Rusya 85 milyon ton buğday üretti. Yani aşağı yukarı Ukrayna'nın ürettiğinin 3,5 katı kadar. Dolayısıyla ortada bir gıda krizi var ve Ukrayna buğdayı buna nedense, Ukrayna buğdayının batı yaptırımları nedeniyle ihraç edilemiyor olması 3,5 kat daha fazla etken demek o zaman. Değil mi yani? Evet. Sayılar ortada.
Evet.
Ki sayılar böyle olmasına rağmen batı niye bir süredir sanki Ukrayna buğdayı ihraç edilemediği için dünya açlık çekiyormuş gibi propaganda yapıyor. Bunun bir tane nedeni var. Batı bunu fırsata çevirip NATO gücü diyerek Amerika, İngiltere Karadeniz'e girmek istiyordu. Bunun yolunu yapmaya çalışıyordu. Bunun propagandasını yapmaya çalışıyordu. Ama Moskova ve Ankara'nın bir süredir yürüttüğü çalışmalar, bugün Dışişleri Bakanlarının da görüşmesiyle bir çerçeveye oturan durum, aslında fiilen NATO gücü olarak Batı'nın Karadeniz'e gıda krizi bahanesiyle girmesinin önünü kesmiş oldu. Ankara ve Rusya.
Çavuşoğlu çok çok lafını kesmeyeyim ama Çavuşoğlu'nun cümlesi gerçekten enteresan. Rusya'yı haklı bulduğunu dile getiriyor kendisi bizzat bu konuda. Yani yaptırımlarla ilgili olarak, hatta daha sonra yani Rusya'nın davranmıyoruz da diyor. Çok dikkat çekici bu. Şöyle bir cümlesi var. Ukrayna tahıl ürünlerinin piyasalara ulaştırılması karşılığında Rusya'nın ihracının önündeki engellerin kaldırılması talebini, gerçi Rusya'nın böyle bir talebi dile getirirken ki diplomatik duruşu ayrı, ama diyor ki bunu haklı bir talep olarak görüyoruz diyor.
Evet. Yani burada görünen o ki Ankara ile Moskova Karadeniz konusunda çok aynı frekansta oldukları için bu konularda birbirlerine daha destek verir hale gelmiş durumdalar. Şimdi peki durum ne? Tablo şöyle belirginleşti. Bir dörtlü mekanizma oluşturulmasına çalışacaklar. Dörtlü mekanizmadan kasıt ikili mekanizma, tamam. Yani Ankara ve Moskova, tamam. Hatta buna Birleşmiş Milletler'e de eklenmesi mümkün denilebilir. Top artık Ukrayna'nın sahasında. Yani Ukrayna da bu işe dahil edilirse dörtlü bir mekanizma kurulmuş ve tahıl koridoru çalıştırılmaya başlamış olacak.
Ama reddetti. Reddediyor galiba Mehmet Ali.
Geleceğim oraya. Şimdi bu dörtlü mekanizma kurulursa iki aşamalı bir planlama yapılacak. Nedir o iki aşamalı planlama? Bir, Ukrayna limanlarındaki mayınların temizlenmesi işi. Bunda Türkiye aktif destek verecek. Bu olduktan sonra da yine Türkiye'nin koordinatörlüğünde Ukrayna buğdayını taşıyan Ukrayna gemileriyle Rusya buğdaylarını taşıyan Rus gemilerinin Türkiye'nin koordinatörlüğünde İstanbul merkezli olarak Batı pazarlarına tahıl koridoruyla taşınması gündeme gelecek. Bunun bir de ek maddeleri olacak. O da şu: dönen gemilerin kontrolünün sorumluluğu da Türkiye'de olacak. Çünkü diğer yandan bu gemiler gitti, buğday götürdü de gelirken ne getirdi? Bunlar da önemli bir savaş ortamında önemli bir konu olduğu için Montreux sorumluluğunun da gereği olarak Türkiye'nin kontrolünde olacak bir konu olarak önümüzde duruyor. Peki Ukrayna buna dahil olacak mı, olmayacak mı? Şimdi bu iki yönlü bir durum. Ukrayna bu mekanizmaya dahil olursa Bu aynı zamanda daha önce İstanbul'da başlatılıp Antalya'da başlatılıp İstanbul'da devam ettirilmiş Türkiye'nin arabuluculuğundaki mekanizmayı yeniden harekete geçirecek bir kaldıraç rolü görecek. Ama Ukrayna buna Batı'nın zorlamasıyla dahil edilmezse de o zaman Amerika'nın dayattığı savaş bir parça daha sürmüş olacak. Burada Ukrayna'nın özellikle iki gün önce Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nin Rusya'yı Ukrayna buğdayını çalmakla ve bunu Türkiye'ye getirmekle suçlaması hem Ankara'yı hem Moskova'yı hedef alan bir açıklama olarak da not edilmesi gereken bir durum. Yani Türkiye'nin yürüttüğü arabuluculuk şartlarını gözetmeyen, doğrudan Ankara'yı da hedef alan bir açıklamaya bürünmüş olması bunun doğrudan Amerika'nın politikalarına hizmet eder nitelikte bir yaklaşım olduğunu da gösteriyor. Bu dörtlü mekanizma inşasını da hedef alan bir açıklama olarak görülüyor. Ukrayna şu anda bu dörtlü mekanizmayı reddeder bir tutum içerisinde ama bunu ne kadar sürdürebilecek bunu da göreceğiz. Bunu niye söylüyorum? Çünkü Avrupa'da bir süredir bu iş sürdürülemez. Bir şekilde Rusya ile en sonu oturulup konuşulması gerekecek. Fikirleri dillendirilmeye başlandı. Bunun ilk adımını aslında birkaç hafta önce Davos'ta Kissinger söylemişti. Yani iki ay içinde bu sonuçlandırılmalı. Bunun için gerekirse Ukrayna'da toprak tavizinde bulunmalı demişti. Şimdi benzer durum Biden'a sorulduğunda da Biden da yani ben Ukrayna adına konuşamam ama işte masaya oturmak için bir toprak tavizi gerekebilir diye bir açıklama yaptı. Şimdi bir süredir Fransa'da şunu söylüyor ki Ukrayna çok tepki gösteriyor ve açıklamaya. Yani en sonu Rusya'sız olmayacak bu işler. Rusya ile oturulacak, konuşulacak. Dolayısıyla Rusya'yı mahcup etmeyen, Putin'i mahcup etmeyen bir çizgi izlenmeli dedi özetle. Ukrayna buna tepki gösterdi. Bugün Merkel'in yine Macron'un açıklamalarını bütünleyen bir takım mesajları oldu. Yani Batı içerisinde de hani bu iş artık sonlandırılsın durumu var. Niye? İki nedenle. Bir, Rusya'nın enerji kartıyla Batı'nın yaptırım kartının çarpışmasını Rusya'nın enerji kartı kazandı. Bütün veriler gösteriyor ki Rusya ekonomisi çökmüyor. Tersine dolar paritesi düzeldi. Rusya'nın enerji ihracatı azalsa bile enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle geliri arttı ve bu yaptırımlar tersine Batı'ya zarar vermeye başladı. Şimdi birincisi bu. İkincisi ise bunun sürdürülür olması, Biden'ın bu işi devam ettirme konusu, Berlin ve Paris'te Amerika'nın Avrupa üzerindeki hegemonyasını, tahakkümünü sürdürme olarak da okunduğu için bunun Avrupa'nın özelliğine, Avrupa'nın bağımsızlığına karşı bir tablo oluşturduğunu da görüyorlar ve bu nedenle de bir an önce bitmesinde büyük fayda görüyorlar. Özellikle Alman sermayesinin büyük şikayetleri var. Yani enerji krizinin yazdan sonra da devam etmesi ve kış, sonbahar ve kışa gelecek seneye sarkması halinde Alman sanayisinin çok büyük zararlar göreceğini birkaç yöntemle Alman hükümetine anlatıyorlar. Özellikle son dönemde yeşillerle Alman sermayesi arasında ciddi çarpışma var. Böyle bir tablo içerisinde de Ukrayna krizinin şimdi Ukrayna reddetse de tahıl koridoru konusunda Avrupa tarafından belki zorlanabileceği bir durum yaşanabilir önümüzdeki günlerde.
Evet, bir de tahıl deyince benim aklım hep Suriye tahılı da düşüyor. Şimdi tabii Amerikalılar bunu gündeme getirdikleri zaman insanın aklına başka şeyler düşüyor yani.
Valla hani, benim aklıma sevgili Ceyda Karan, benim aklıma da ne Ukrayna'nın ne Rusya'nın ne Suriye'nin tahılı geliyor. Benim aklıma da şu anda gıda krizi ve tahıl deyince tahıl konusunun en önemli kalemi olan motorine bir yıl içerisinde yapılmış %400 zam geliyor.
Vallahi evet.
Geçen sene Haziran ayında motorin 7 liraydı. Şu anda 28 lira ama galiba bu gece de bir zam olacakmış. Yani yarından sonra 30 lira olabileceği söyleniyor. Şimdi motorin ne kadar zamlanırsa gıda krizimiz o kadar büyüyecek. Bunun başka hiç lamıcını yok. Benim aklıma da öncelikle bu geliyor ne yazık ki.
Evet ama yani işte zaten küresel düzeyde uygulanan bu politikalar, yaptırım silahları, ekonomik savaşlar vesaire bunlar... bir araya geliyor, toplanıyor ve bizim gibi orta gelirli ve yoksul ülkeleri.
En çok bizi vuruyor. Yani enflasyon açıklanıyor ki TÜİK enflasyonu olsa bile %73. Savaşın ortasındaki Ukrayna ve Rusya'da bu enflasyonlar yok. Evet. Dünyada her yerde enerji fiyatları arttı ama bizdeki gibi doğalgaz, benzin, mazot bu kadar hiçbir ülkede bu kadar zamlanmadı. Ve bunların hepsi seneye olacak tarım rekoltelerimizi etkileyecek faktörler. Motorun ne kadar zam olursa üretici üretmekten o kadar kaçmaya başlayacak. Çünkü atları yüzünden pahalı bir hale geliyor ki 20 yıldır zaten neoliberal politikalar da tarımı böyle bitiriyor. Evet. Siz üretmeyin, biz size daha ucuza verelim diye başlanılan yol en sonu bugün geldiğimiz tabloya dönüşüyor.
Evet. Bir de birkaç dakikamız daha var Mehmet Ali. Şu Suriye ayağını da sormak istiyorum. Gerçi henüz tam sonuçlarını göremiyoruz ama açıklamalar üzerinden okumak gerekirse Türkiye'nin bir takım güvenlik endişelerine anlayışla yaklaştığını görüyoruz Rusya tarafının. Lavrov'un ziyaretinden sonra operasyon beklentileri de oluyor, Türkiye'de dile getiriliyor ama sen nasıl düşünürsün bu işin Suriye ayağında verilen mesajlar bağlamında?
Evet, şimdi Rusya tabii Rusya açısından bakıldığında Türkiye önemini bir parça daha değerlenmiş durumda şu anda Moskova açısından. Niye? Çok basit bir şey söyleyelim. Daha dün ki tarihsel bağları da olduğu söylenilen ülkeler Lavrov'a hava sahalarını açmadılar NATO talebiyle. Ama bir NATO üyesi olarak Türkiye'ye Lavrov gelebildi. Bu tek başına çok önemli bir gösterge. NATO'nun ikinci büyük askeri gücü ama NATO ve Batı'nın yaptırımlarına katılmamış oldu Türkiye. Bu çok önemli bir durum Moskova açısından. Şimdi bütün bunları göz önünde bulundurunca Moskova'nın öyle çok sert bir şekilde Türkiye'nin sınır ötesi operasyon konusundaki görüşlerine kırmızı ışık yakması söz konusu olmuyor. Ama bu yeşil ışık yaktığı anlamına da gelmiyor. Yani şu andaki tabloyu hem bugünkü görüşmelerde hem öncesinde Lavrov iki kez, birkaç kez Zaharova bu konularda açıklamalar yaptı. Bunların tamamını bir paket olarak toplar ve değerlendirirsek şu cümleyi kurabiliriz. Rusya Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna yeşil ışık da yakmadı, kırmızı ışık da yakmadı.
Evet. Göreceğiz önümüzdeki, yani tabii papatya falı da açmıyoruz. Gelişmeleri de beraber göreceğiz bundan sonra. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Ali Güler.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
Evet, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güler'le konuştuk. Sergey Lavrov'un bugün Ankara'daki temasları, hem Ukrayna krizi, hem Türkiye-Rusya ilişkileri, hem şu tahıl krizi, Ukrayna tahılı ve onun aslında 3 kattan fazlası Rusya Federasyonu'nun tahılı ve buğday özellikle. Bunların dünya piyasalarına götürülmesi. Çok ciddi iddialar ortaya atılıyor. Ama tabii bu krizin en başı Minsk Anlaşması'nın taammüden öldürülmesi ve Ukrayna'nın aslında Rusya Federasyonu'nun 8 yıldır devam eden savaşta defalarca dile getirdiği gibi NATO ve ABD politikalarıyla Ukrayna'nın devletliliğine bizzat zarar vermeleri. Karmaşık bir coğrafya, eski Sovyet coğrafyasından bahsediyoruz. Bütün bunlar birleştiği zaman hakikaten Ukrayna açısından çok kayıplarla dolu bir 3,5 aylık bir serüven oldu bu. Geçmişini bilenler açısından daha da büyük sıkıntı. Merkel'in ifade ettiği gibi belki de kendisine bir daha da sormak mümkün olsaydı keşke, neden Minsk Anlaşması'nın uygulanması için ısrar etmediniz? Neden? Amerikalılar yüzünden mi diye ben olsam açıkçası kendisine sormak isterdim. Evet, bugünlük Eksen'den bu kadar diyelim. Brothers Four'dan Greenfields'le veda edelim. Konumuzla uyumlu bir müzik olsun. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
Kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies
with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. We were the lovers who strove through green fields. Green fields are gone now, parched by the sun. Gone from the valleys where rivers used to run. Gone with the cold wind that swept into my heart. Gone with the lovers who let their dreams depart. Where are the green fields that we used to roam?
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmeleri mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.